Ayrım 3.
Bir sabah ziyaret saati dışında doktor Derviş ve Emin'le Necati ağabey bir arada çıkıp gelivermişlerdi. Yarıda kesilen hayallerimin uyuşturuculuğuna rağmen bunun olağan bir ziyaretten farklı olduğunu hemen sezinleyebilmiştim. Gönülsüz birkaç hatır sorma sözcüğünün peşinden doktor Derviş boğazını birkaç kez temizledi. Sonra içindekilerden bir an önce kurtulmak istercesine hızla anlatmaya koyuldu. Profesör, sol göze etkileyen enfeksiyonun sağ göze de sıçrama tehlikesinin belirdiğini söylüyor. Vaktinde önlenmesi gerekmiş. Önleminin tek yolu da sol göze almakmış. Düş dünyasından sıyrılıp gerçeklere dönebilmek kolay olmuyor. Söylenenleri dinlerken bir uyuşturucunun etkisi altında gibiydim. Sol gözün alınması, sol göz, sol gözün alınması sözleri sanki koğuşun bir köşesindeki hoparlörden yankılanıyor gibiydi. Bununla kendim arasında bir ilişki kuramıyordum. Ziyaretçiler belki de benim olumsuz bir tepki yapacağımı sanıyordu. Bunu önlemek istermişçesine ameliyatın öteki gözü kurtarmak için zorunlu olduğunu, birisi bırakıp öteki iğneliyordu. Bir an önce yalnız kalabilmek için, karar vermek için yarına kadar bir düşüneyim diye mırıldanabildim. Sol gözden ümit kalmadı, önceleri de birkaç kez söylenmişti. Ama ben herhalde bilinçaltında nasıl olsa bir mucizenin baş göstereceğini ve her şeyin eski haline döneceğini bekliyordum galiba. Onun sökülüp alınması bu nedenle bana her şeyin sonu gibi gelmişti. En iyisi düşünmemek. Gene kendimi hayat dünyasının kucağına atıp gerçeklerden kurtulmaktı. Ancak bitmesini dilemediğim o 24 saat, duyularıma zorla erişebilen koğuş rutini içinde geçip gitti. Ziyaretçiler kararımı öğrenmek için gene çıka geldiler. Onlar sıkıştırdıkça avurtularım, gırtlağım daha da kuruyor, dilim ağzımda dönemeyecek kadar kabarıp şişiyordu. Sonunda gırtlağımdan sözden çok hırıltıya benzeyen bir olur dökülebildi. Ameliyatın hemen ertesi sabah yapılabileceğini duyurdular. Yaşamım boyunca nice kör, topal, çolak insan görmüştüm. Her şeyi kaybetmelerine rağmen bir yaşamdır sürdürüp gidiyorlardı. Mahallemizin savaş gazisi Topal Ahmet tek ayağı üstünde sekerek her gün çarşıya inen yokuşu inip çıkmaktan yılmazdı. Kuyucu kör hafız kaldırım taşlarında değneğini tıkırdatarak kuyuya kova taş düşürenler diye haykırarak dolaşır dururdu. Selamlığın ahrası atçılık dünlüğüydü. Ama bütün bu yaşantılar bana galiba insanın bir organından yoksun yaşamını sürdürebileceğini öğretememişti. Daha tekerlekli sedyeye aktarılıp ameliyathaneye götürülürken sol gözümü kızgın şişler sokarak yerinden sökmeye çalışıyorlarmış gibi geldi bana. Gövdemdeki her kılın dibinden sanki bir pınar kaynıyordu. Her şey olup bitip de yatağıma geri aktarıldığım zaman sanki benden koparıp aldıkları küçük bir organ değildi. Her boyutu ile varlığımın büyük bir kesimini söküp almışlardı benden sanki. 10 gün kadar sonraydı. Necati abi, doçent Urbanek'in yeni bir ameliyat için daha aylarca beklemek gerekebileceğini, en iyisi bir pansiyona çıkıp ayak tedavisine gelmek olduğunu önerdiğini anlattı. Hastaneye yakın uygun bir yerde bulmuş. Ev sahibi biraz Fransızca da biliyormuş. Beni her gün hastaneye getirip götürmeyi de kabullenmiş. Ertesi sabah sol gözümde siyah bir bant, üçte birisi sırtımdan sarkıp boğulaşan giysilerim içinde kurtuluş coşkusunu andıran bir duygu ve kış ayazının etkisiyle onun kolunda hastaneden çıkmıştık. Frau Strauss'un evi ilk gün bana zorlu fırtınalar peşinden erişilebilen durgun ve dinlendirici bir koy gibi gelmişti. Pijamalarımı giyip yatağım uzanmadan önce odamdaki her şeyin yerlerini birer birer göstermiş, başucumdaki komodinin üstüne de kolayca erişebileceğim bir çıngırak yerleştirmişti. Sonra da yemek salonuna açılan kapıyı arkasına dayayıp radyoyu açmıştı. Mutfaktan sızan tıkırtılar, salondan gelen kıvrak vals sesleri ortasında sanki her şey düzelip yoluna girmiş gibi geldi bana. Öğleye doğru yemek için dönen iki kız pansiyonerini getirip tanıştırdı. Elimle başlarını yoklayıp biçimlerini tanımam gerektiğinde gülüşerek direndiler. Sonra hizmetçi Maria'nın o güne öz olarak odamdaki masaya yerleştirdiği yemek tepsisinin başına geçmeme yardım etti. Ağız ve boğazımdaki köseleleşme geçmediği halde önüme getirilenleri çiğneyip yutmaya elden geldiğince uğraştım. Hastanedekinden çok daha çekici olmakla beraber bir iki hafta içinde bu pansiyonda da yaşam değişmeyen bir düzen için oturuvermişti. Sabahın erken saatlerinde Maria sessizce giriyor, köşedeki adam boyu çini sobayı doldurup tutuşturuyordu. Ateş yakma turu bitince herkesin kahvaltılarını odalarına dağıtıyor, papuçları boyamaya girişiyordu. Kızlar giyinip kuşanıp fakültelerinin yolunu tuttuktan sonra ben de ev sahibinin kolunda hastaneye yollanıyorduk. Günlük enjeksiyonların arkasından alışverişe koyuluyorduk. Her girdiğimiz dükkanda beni tanıştırıyor, bir kenarda unutulmama fırsat vermiyordu. Ben de filelerini taşımaya yardım ediyordum. Lise boyunca okuduğum romanlar ve röportajların etkisiyle içimde uygar batı ülkelerini görebilme özlemi kökleşmişti. Şimdi oradaydım. Görkemli yapı ve anıtlarını, giyimli, kibar insanlarını göremiyordum. Gene de kulaklarım, burnum ve tabanım alabildiğim izlenimler doğup büyüdüğüm yerlere göre daha temiz ve düzenli, itişip kakışmasız, çığlıksız ve çekişmesiz, saygılı ve kibar bir çevre içinde olduğumu kestirmeye yetiyordu. Dükkanlara günaydınsız girilmiyor, kimse kimsenin sırasını kapmaya yeltenmiyor, en önemsiz şeyler için bile teşekkür etmek unutulmuyordu. Dilencileri bile yalvarıp sırnaşmadan keman ya da akordeonlarını çalarak ya da göğüslerine taktıkları yaftalara dikkatinizi çekerek sadaka toplamaya çalışıyordu. Necati ağabey ve ev sahibim Avusturya'nın o yıllarda tüm dünya gibi güçlü bir ekonomik bunalım içinde olduğunu söylemişlerdi. Caddeler ve parklarda kürklü yakalı paltosuna aç ve işsiz profesör gibi yaftalar takmış dolaşan melon şapkalı kişilerle sık sık burun buruna gelindiği söyleniyordu. Buna rağmen itişip çekişme, sövüşüp dövüşmeye rastlanmıyordu. Dolup taşan fileleri mutfakta Maria'ya teslim ettikten sonra oturma odasında tatlı tatlı çıtırdayan çini sobanın karşısındaki geniş koltuğa gömülüyordum. Mutfaktan sızan tencere kepçe tıkırtıları, ev sahibi hizmetçi arasındaki konuşmaları dinleyerek genel hayaller dünyasına dalıp gidiyordum. Her çeyrekte bir çalan duvar saatinin ezgisi, arada bir canlanan telefon zili daldığım düş dünyasına belli belirsiz erişebiliyordu. Öğle üzeri kızlar dönüyor, herkes sofradaki yerini alıyor ve üçü arasında mutlu gülüşmelere zaman zaman kesilen fakat izleyemediğim bir konuşmadır sürüp gidiyordu. Frau Strauss aradı, konuşulanları çevirip beni de yarenliğe katmaya uğraşıyordu. Çoğu zamansa bir türlü iştahla yiyip bitiremediğim yemek artıklarına bakarak tasalanıyordu. Yemeklerin kokusu çekiciydi. Ancak ağzımdan başlayıp sindirim organı boyunca uzayıp giden berbat bir kuruluk yüzünden yutmaya uğraştığım lokmalar boğazıma dizilip kalıyordu. İçtiğim su bile mideme çakıl taşı gibi yemek borusunu sıyırarak iniyordu. Kızlar gittikten sonra odama çekilip uzanıyor ve biraz uyumaya çalışıyordum. Fakat gerek gündüz gerekse gece dalmayı başarsam da sanki gerçek uyku dünyasına değil yeni bir rüya alemine dalıyor gibiydim. Gözlerimi kaybettiğimden beri sanki uyanıkken yoksun kaldığım görsel yaşantıları ödünlemek istercesine renkli, canlı ve coşkulu düşler biri birini izleyip duruyordu. Bazıları yarıda kesilişlerine hayıflandığım rüyalardı. Bazılarında ise uyanıp yaşadıklarımın gerçek olmadığını kestirince ferahlıyordum. Gene bir öğle yemeği sonu sızar gibi olmuştum. Köy odasına benzeyen bir yerin ocağında alev alev kütükler yanıyordu. Bense galiba bir yer yatağına sırt üstü uzanmış alevleri seyrediyordum. Bir ara baca deliğine doğru biri biriyle yarışan kızıl diller fırtınaya tutuşasına karışır gibi oldu. Bir anda Pars iriliğinde bir kedi alevler arasından fırlayıp göğsümün üstüne oturmuştu. Hareli iri gözlerinin kısık bebeklerinden hain, insafsız bir iştaha fışkırıyordu sanki. Işıl ışıl yanan keskin dişler arasından uzanan sivri, pembe bir dille dudaklarını yalayıp duruyor ve benim ağzıma doğru sokuluyordu. Pençesini uzatıp gırtlağımdan ciğerlerimi sökmek istiyormuş gibi geldi bana. Boğuk bir çığlık atarak yatağın içine oturuvermişim. Kalbim göğsümden fırlayacakmışçasına atıyordu. Yanı başımda Frau Strauss'ın telaşlı sesini duydum. Sonra saçlarımı okşamaya koyuldu. Kötü bir rüya herhalde. İstersen gel sana gazete haberleri vereyim diye beni yatıştırmaya çalışıyordu. Başka bir seferinde ise Çinli mandarin oluvermiştim. Kafamda üçgen biçimli bir takke, sırtımda yenleri neredeyse yerlerde sürünen siyah bir harmani vardı. Burma mermer sütunlarla bezenmiş bir sarayın ikinci kat balkonundan avluyu seyrediyordum. Avlu ortasındaki geniş havuzun fıskiyelerinden göklere sular fışkırıyor, sularında süt beyaz kuğular uzun boyunlarıyla sanki sulardaki hayallerini seyrediyordu. Havuzu çevreleyen renkli çiçek yataklar arasında el ele tutuşmuş peri kızları, Türk giysilerini uçuşturarak raks ediyorlardı. Bense saçakta tüneyen güvercinler gibi gah uçup havuz kenarına konuyor, gah kelebekler gibi kanat çırparak rakkaselerin arasına karışıyordum. İçim katıngısız bir kıvanç ve mutlulukla doluydu. Hangi nedenle bilmem, uyanınca yeniden gözlerimi kapayıp o düşe geri dönmek istedim ama boşunaydı. Bu düşlere çoğu zaman doğduğum ev, annem, babamın öteki tanıdıklar gerçekte olduklarından daha renkli ve görkemli olarak katılıyordu. Bazen de ev sahibim, pansiyondaki kızlar gibi görünüşlerini bilmediğim kişiler de karışıyordu. Onların görünüşleri yoğun bir sis içinde kıpırdaşan gölgeler gibiydi. Yüz çizgileri, giysileri, beden yapıları belirsizdi. Bu belirsizliğe rağmen kişiliklerini ayırt edebiliyordum. Ne olursa olsun kara basanı ve doyurucusu ile düşlerim, içine itildiğim gerçeklerden daha çekici ve doyurucuydu. Orada kimsenin koluna girip elinden tutmadan koşup atlayabiliyordum. Hatta kollarımı kanat gibi çırparak bulutlar arasında uçabiliyordum. Her yönü ve biçimiyle beni sakatlığın tutsaklığından kurtaran düşleri gerçekler dünyasından daha çok özlüyordum. Ev sahibim günlük yaşama biraz renk ve değişiklik katabilmek için kendinden beklenebilecekten öteye çaba gösteriyordu. Bir sigorta şirketi yöneticisi olan kocası kısa süre önce canına kıymıştı. Galiba kumar yüzünden zimmetine ödeyemeyeceği bir para geçirmişti. Bağlanan dul maaşı ile geçinmesine olanak bulunmadığından fazla odalarına pansiyoner alarak yeni bir yaşama düzeni kurmaya çabalıyordu. Belki de bu yalnızlık ve güvence yetersizliğinin yarattığı gerilim içinde benim sorunlarıma eğilmek kendininkileri unutmasına yardım ediyordu. Öğle sonu dinlenmesinin peşinden çoğu zaman beni uzun yürüyüşlere kaldırıyor, parkları dolaşıyorduk. Görkemli vitrinlerin önünde sergilenenleri bana anlatıyordu. İkinci kahvaltılarında ünlü kent kahvehanelerini dolaşıyor, bazen akşam yemeklerini çalgılı lokantalarda yiyorduk. Kimi hafta sonları Olga ve Berta'yı da alıp diz boyu karlara gömülen kent ormanlarında geziye çıkıyorduk. Ancak romanlarda okuyup plaklardan birkaç aryasını dinleyebildiğim operayı merak ettiğim öğrenince pek sevindim. Kocası sağken sık sık giderlermiş. Bir gün bilet aldığını söyledikten sonra yanı başıma oturdu. Elindeki kitaptan hikaye ve ünlü aryaların içeriğini de vererek açıklamaya koyuldu. Hazırlanırken koyu bir elbise, beyaz kolalı gömlek giymemi vurguladı. Viyana operasının resimlerini daha önce görmüştüm. Fakat oradaki tapınak atmosferi içinde kıvranıp gürleyen orkestra ve söyleyicilerin tüm hücrelere sızıp sinen ihtişamı bir süre bana her şeyi unutturdu. Uzun yıllar Almanya'da okuyan lise müzik hocamızın bize Batı müziğini sevdirmek için harcadığı çabaları yeterince ciddiye almayışıma hayıflandım. Gene bir gün hastane dönüşü sobanın karşısındaki koltuğa gömülmüş soğuktan uyuşan bedenimi ısıtıyordum. Genişleyen damarlarımdan kan organlarıma yayıldıkça gevşemeye başladım. Sobadan yayılan kömür çıtırtıları, duvar saatinin zaman üyüten aralıksız tiktakları ortasında duyularım yavaş yavaş kapılarını dış dünyaya kapadılar. Serüvenler aşk ve başarılarla bezenmiş düş dünyama dalıp gitmiştim. Bir ara nereden geldiğini hemen kestiremediğim bir patlamayla irkildim. Her şey yerinden sarsılmış sallanıyor gibi geldi bana. Koltukta kas katı dikilip kalmıştım. Kulaklarım korkudan ayrılan iki göz gibi çevreyi dinliyordu. Fakat birdenbire geri döndüğüm gerçekler dünyasında saatin tiktakları, sobanın çıtırtısı, mutfaktan sızan çanak çömlek sesleri hiçbir şey olmamışçasına sakin yaşamlarını sürdürüyordu. Öyleyse o patlama neydi? Niçin bana yer yerinden oynamış gibi gelmişti? Yoksa aklımı mı kaçırıyordum? Evet, herhalde oynatıyordum. Önce içimde ufak bir kıvılcım gibi başlayan delirme korkusu hızla alevlenip göğsümün ve beynimin her yanını sarmaya başladı. Yerimden fırlayıp el yordamıyla mutfaktan gelen seslere doğru yürüdüm. O arada soba yönünden olağandan güçlü bir çatırtı daha geldi. Herhalde beni korkutan böyle bir sesti. Yalnız bu düşünce korkumu gideremedi. Hole çıkıp mutfak tarafına yöneldim. Beni kapıda dikilmiş gören Frau Strauss ve Maria şaşırır gibi oldular. Ev sahibi yanıma sokuldu. Telaşla ne oldu ne var, yüzün kül gibi titriyorsun dedi. Kendimi toparlamak için hayli zorlandım. Kısık bir sese yok bir şey. Bir bardak su isteyecektim yanıtını verdim. Uzatılan suyu zorla içebildim. Mazeretim sona erdiği halde dönüp gitmek içimden gelmiyordu. Oturma odasının yalnızlığı içinde o korku yeniden yakama sarılacakmış gibi geliyordu. Öğleye ne pişiyor diye lafı uzatmaya giriştim. Alışverişte söyledim ya, tavuk yahnisi, çorba ve kayısılı turta. Yemekte alışverişimin pek zayıf olduğunu bilen Frau Strauss içeride yalnızlıktan sıkıldığım kanısına vardı. Bir köşeye bir tabure yerleştirdi. Gel istersen, bize moral verirsin diye oturmama yardım etti. Hazırladıkları yemekleri açıklayarak araba bir şeyler tattırarak beni oyalamaya uğraştı. Gerçek nedeni ondan gizleyebilmek umudu ile Almanca öğrenmeye heveslendiğim izlenimini yaratmaya koyuldum. Her yerde onun ve Maria'nın peşlerinden dolaşarak olur olmaz şeyleri gösterip was ist das sorusunu yöneltiyordum. Karşılıklarını birkaç kez yineleyip kafama yerleştirmeye çabalıyordum. Ancak aradan kısa bir süre geçer geçmez söylenenleri unutuveriyordum. Kısa aralıklarla aynı şeyi birkaç kez daha sorunca az önce sordun ya diye şaşırıyorlardı. Bu unutkanlık bir yandan kuşkumu güçlendirmeye başladı. Öğrenmekte öyle zorluk çeken birisi değildim. Hatta belleği güçlü sayarlardı beni. Lisede sıkıntı çekmeden uzun mersiye ve kasideleri kolayca ezberlerdim. Ortaokulda öğrendiğim Fransızca şiirleri bile sıkıntı çekmeden anımsayabiliyordum. Ama şimdi kafamın içini sanki yoğun bir sis kaplamıştı. Duyduklarım suya atılan bir taş gibi kısa süre zihnimde yayılan kıpırtı ve halkalar yaratıyordu. Ancak çok geçmeden sanki hiçbir şey olmamışçasına her şey silinip kayboluveriyordu. Gene de bu oyunu sürdürmem gerekti. Durumumu, içimde esen korku kasırgasını onların fark etmesi çıldırdığımın kesin belirtisi olacakmış gibi geliyordu bana. Ancak önceleri daha çok yalnızken yakama sarılan bu panik duygusu giderek yağ lekesi gibi her yana yayılmaya başlamıştı. Opera ya da konserde orkestranın doruğuna yükselerek birden patlayışı beni irkiltiyor. Gözlerimin önünde şimşekler uçuşuyordu. Kahve, lokanta gibi yerlerde bir ses ya da koku hemen korkunç bir şeyler olacakmışçasına kasılıp kalmama yetiyordu. Bu durumlara evde kapıldığım zamanlar bir bahane uydurup odama veya banyoya kaçarak durumu örtbas edebiliyordum. Fakat bu dehşet duygusu kaçılamayacak yerlerde gırtlağıma sarılınca terlemeye başlıyordum. Çok geçmeden Frau Strauss tedirginliğimi fark ediyor, sıkıldınsa kalkalım diye yardımcı olmaya çalışıyordu. Yatma zamanı odama girip kapıyı kapayarak yalnız kalınca paniğe kapılıyordum. Daha herkes otururken kapımı aralık bırakarak aradan sızan konuşmalara tutunup biraz olsun rahatlayabiliyordum. Bir gün oturma odasındaki koltuğa gömülmüş, hastane dönüşü soğuktan uyuşan yanlarımı ısıtmaya çalışıyordum. Birden aralık duran oda kapımdan bir karış boyunda sivri külahlı bir cin sekerek geldi karşıma dikildi. Sirk palyaçoları gibi dilini çıkararak hopladı zıpladı. Gırtlağımda düğümlenen boğuk çığlığın ağzımdan fırlayıvereceği sırada solumdaki banyo koridor kapısından sıvışıp gitti. Her yanımı saran titremeyi bir türlü durduramıyordum. Artık bundan kesin bir kanıt olamazdı. Oradan fırlayıp mutfağa sığınmak istedim. Fırtınaya tutulmuşçasına sarsılıp kasılan bedenim kaç komutuna uyamıyordu. Ev sahibimin odaya girip durumumu görmesi ihtimali korkumu daha da güçlendiriyordu. Denetimimden çıkmış görünen ellerimi zorlayarak sigara paketimi buldum. Arka arkaya çektiğim derin nefesler biraz toparlanabilmeme yardım etti. Bundan bir süre sonra da akşam yemeği peşinden oturma odasında ev sahibi ve kızlarla bir süre oyalanmış sonra odama çekilmiştim. Uykuyu garantileyebilmek umudu ile bir yatıştırıcı yuttum, soyunup yatağa girdim. Bir kale yıkıntısındaydım. Sarsılıp sallanan taş yığınlarına tutunarak yarı göçük bir borcun tepesine tırmanmaya çabalıyordum. Ben doruğa erişmek için didindikçe o da benden kaçmaya çabalıyordu sanki. Tepemde gök kubbe katran gibi kapkaraydı. Ama ufku boydan boya koyu bir kızıllık çevreliyordu. Alevden diller gibi kıvıldaşan bu kızıllığın aydınlığında tepemdeki katran karası gök ağır ağır üstüme doğru iniyordu. Kara bulut bir anda yıkıntıyı çevreleyen düzlüğü kapsayan sarı gagalı kapkara bir karga denizine dönüşmüştü. Bu sürü sarı gagalarını takırdatarak kıyıya vuran dalgalar gibi üzerime doğru saldırıyordu. Ufuktaki kızılık tüm gök kubbeyi kaplamıştı. Bu karga ummanının sarı gagaları ile beni didik didik edecekleri korkusu içinde soğuk terler döküyordum. Tam o sırada göçüğün taş yığınları arasından yüzlerce sarkık kulaklı zar kuyruklarını kamçı gibi sallayarak karga denizine saldırdılar. Ayaklarımın dibine kadar sokulan dalgalar irkilip biraz geriler gibi oldular. Avlarının ellerinden alınmasına kızmışçasına sarı gagalarını tıkırdatıp biraz çekilir gibi yapıyorlar, sonra gene saldırıya geçmeye yelteniyorlardı. Ama koruyucu zağırlar gerilemiyordu. İçimi kaplayan dehşet umutlu bir sevince dönüşürken uyandım. Yatağın içine dimdik oturdum. Gece lambasının düğmesine bastım. El yordamıyla sigara paketimi buldum. Kristal küllüğü kucağıma yerleştirdim. Kibriti yaktım. Kibrit başının tutuşması bana büyük bir patlama gibi geldi, irkildim. Ağzıma doğru yaklaştırırken hafifçe algılayabildiğim sessiz kibrit alevi birden karabasandaki kızıl alevlere dönüşüverdi. Ağzımdan sigarayı hemen çekip alevi üfledim. Birden gene ayaklarımdan başlayarak beden duygumun yukarı doğru yükselerek uyuşup yok olmaya başladığını fark ettim. Sigarayı içine bastırıp kucağımdaki tabloyu yere fırlattım. Önce elimle şakaklarımı ovuşturan ıslak parmakları ayırt edebildim. Sonra uzaktan, çok uzaktan telaşlı fısıltılar kulağıma erişti. Birisi faraşa cam kırıkları süpürüyordu. Kendime gelmeye başladığımı fark eden Frau Strauss'un sesini ayırt edebilir gibi oldum. Ne oldu? Ne oldu diye kekeleyip duruyordu. Ertesi gün doçent Urbanek'e gece olanları anlatmış. O da evet sinirleri çok bozuk diye bir yatıştırıcı reçetesi yazıp eline tutuşturmuş. Nasıl oldu bilmem. Bunları bana aktarırken kendimi tutamadım. Frau Strauss, ben aklımı kaçırıyorum. Bir sinir doktoruna gitmem gerek diye inleyebildim. Artık bu korkunç sırrı örtbas etmeye uğraşacak gücüm kalmamıştı. Yeğenimin kocası iyi bir sinirci. Evleri yolumuzun üstünde. Belki bugün bile seni araya sıkıştırabilir. Sanırım sesimin tonundan o da telaşlanmıştı. Frau Böwe'nin oturma odasında kocasının bir ara boşalmasını beklerken içime kurban edilmesi kesinleşen hayvanların durgunluğu çökmüştü. Adam evet sen kaçırmışsın da dese beni etkilemeyecekti sanki. Doktor ancak son hastasını da savdıktan sonra bizi muayene odasına aldı. Önce ev sahibim izlenimlerini Almanca uzun uzun anlattı. Sonra aramızda çevirmenliğe koyuldu. Doktor Böwe tokmağı ile dizlerime, dirseklerime vurarak tepkilerimi yokladı, tabanımın altını kaşıdı. Dimdik durdurarak kollarımı ileri uzatıp burnumun ucunu göstermemi istedi. Nihayet neler hissettiğimi soruşturmaya koyuldu. Ağzımın, boğazımın kuruluğundan, iştahsızlıktan yakındım. Önce karabasanları anlattım. Delirme korkusuna değinmekten kaçınıyordum. Sonra birden baklayı ağzımdan kaçırıverdim. Hayal görüyor musunuz hiç? Bu kesin kanıtı da ona açıklamalı mıydım? Birkaç kez kuru kuru yutkundum, ikisi de gözlerini dikmiş kuşkuyla beni izliyorlar gibi geldi. Saklamanın artık yararı yoktu. Birkaç kez başımı salladım, boğuk bir sesle, evet, bir kez bir cin önümde dans etti. Hiçbir tepki yapmadan ev sahibime bir şeyler sordu. Onun da çantasını açıp bir tomar uzattığını fark ettim. Bunları birer birer inceledi. Önce aralarında uzun uzun konuştular. Sonunda Fraşitroz, atropin denen göz damlasını ne zamandan beri kullandığını soruyor dedi. Neredeyse hastalık başlayalı beri memlekette yalnız günde bir kez damlatıyordum. Burada sabah akşam demişlerdi. Doktor masasının üstündeki telefonda bir numara çevirdi. Sonra doçent Urban eklediğini duydum. Onun uzun uzun konuştuktan sonra ev sahibime bir şeyler anlattı. Yerinden kalkıp omuzlarımı sıvazladı. Yeğeninin oturma odasında ev sahibim olup bitenleri anlattı. Göz damlası atropini uzun süredir kullanmaktan zehirlenme başlamış. Hemen kesmem gerekiyormuş. Bırakınca her şey kısa sürede yoluna girermiş. Kulaklarıma inanamıyordum. Hayaller, delirme korkusu, iştahsızlık, karabasanlar hep ondan mı? Hepsi geçebilir mi diye kekeleyip duruyordum. Sonra üstümden tonlarca yük kalkar gibi oldu. Demek gözlerimi kaybettiğim için aklımı yitirmiyordum. Sanki bu sonucu o bulup ortaya çıkarmış gibi ellerini avucuma alıp uzun uzun öpmek geldi içimden. Doktor atropini bıraktırdıktan sonra günler ve haftalar geçtikçe ağzım ve sindirim organımın salgı bezleri yavaş yavaş çalışmaya başladı. Açlık ve susuzluğumu ayırt edebilir gibi oluyordum. Mutfaktan sızan kokular ağzımı sulandırıyor, çiğnediklerimi daha kolay yutabiliyordum. Fraşitroz buna benden de öteye seviniyor, yüzüne biraz renk gelmeye başladı diye keyifleniyordu. Ancak delirme korkusu yakamı o kadar kolay bırakacağı benzemiyordu.